Ayrım 24.
Cevat Bey karşılaştığı eski dostlarıyla selamlaşarak Talat Bey'in odasına doğru giderken İstanbul'da teşkilata birlikte girdikleri arkadaşlarından Binbaşı Necip Bey'e rastladı. İki yoldaş kucaklaştıktan sonra Cevat Bey trenden indiğinden beri güvendiği birine sormak istediği soruyu sordu. Ne oluyor? Ne olacak? Mollalar bizim askerleri tahrik edip ayaklandırmış. İstanbul ne durumda? İsyancıların elinde. Padişah ne yapıyor? O sanki karışmıyormuş gibi duruyor ama melanetin başı o. Ama bu sefer onun işini bitireceğiz. Ne yapmaya karar verdiniz? Üçüncü ordudan, ikinci ordudan ve birinci ordunun İstanbul dışında kalan birliklerinden 20 taburluk bir ordu hazırlandı. Ayrıca 10 süvari birliğiyle 9 da topçu bataryası var. Başına da şimdilik Selanik Redif Fırkası Komutanı Hüsnü Paşa'yı geçirdik. Kurmay Başkanlığı'na da Mustafa Kemal Bey geçti. Sivillerden de gönüllüler kaydediyoruz. Yani sadece askeri bir birlik olmayacak. Sivillerle birlikte bir halk ordusu olacak. Şimdilik aramızda kalsın ama ordu İstanbul önüne gelince Mahmut Şevket Paşa'yı göndereceğiz kumandan olarak. O daha serttir. Ayaklanmayı bastırmakta daha iyi vazife yapar diye düşünüldü. Ama şimdilik padişaha niyetimizi sezdirmeyelim diyoruz. Cevat Bey teşkilatın kararlılığını ve hızını takdir etmişti. Doğrusu her şeyi çok süratle halletmişsiniz. Bravo. Ben endişeliydim biraz buraya gelirken ama şimdi içim rahatladı. Enver Bey'le görüştünüz mü? Tabii Talat Bey kendisiyle telgraf vasıtasıyla sık sık temas ediyor. Zaten o da yola çıktı ama herhalde artık orduya İstanbul önünde yetişir. Şu anda her şey hazır. Merkez daha önceden olabilecekleri tahmin edip tertibini almıştı. Cevat Bey sorduğu sorunun cevabını bilen biri gibi sordu. Mustafa Kemal Bey'in kurmay başkanı olmasına ne dedi Enver Bey? Enver Bey'in Mustafa Kemal Bey'i gizli gizli kıskandığını bilen bütün İttihatçılar gibi Necip Bey de alaycı bir gülümsemeyle cevap verdi. Bir şey demedi herhalde ama geldiğinde bir tertip düşünür. Cevat Bey yeniden ciddileşti. Neyse ben bir Talat Bey'le görüşeyim. Sen beni de yaz orduya. Ben de gideceğim onlarla. Hem bu ordunun adı ne? Her taraftan birlikler almışsınız, gönüllüler almışsınız. Halk ordusu mu deniyor? Hayır, Mustafa Kemal Bey güzel bir isim buldu. Hareket ordusu adı takıldı bu orduya. İyi isim. Sen Talat Bey'le görüştükten sonra bana uğra. Ben şu odadayım. Akşam içinde kimseye söz verme, bizde kalırsın. Cevat Bey ayrılmadan önce herkesin hayatının tehlikede olduğu bir dönemde kendi kardeşi için fazla telaşlanıyormuş gibi görünmemeye çalışarak baştan beri sormak istediği soruyu biraz da sıkıntıyla sordu. Ragıp'tan bir haber aldınız mı? Necip Bey alnına vurdu. Ya kusura bakma, ordu işlerine daldım, sana baştan söyleyeceğimi unuttum. Ragıp İstanbul'dan çıkmayı başarmış, Çatalca'ya varmış. Dün bir arkadaş haber getirdi, orada orduyu bekliyor. Cevat Bey derin bir soluk aldı. Sağ ol, birazdan görüşürüz. Talat Bey'in odası kalabalıktı. Herkes gelip ona soruyor, her derdin çaresini ondan bekliyor, o da hepsine bir çözüm yolu bulmaya uğraşıyordu. İşlerinin başından aşmış olmasına rağmen Cevat Bey'i görünce yerinden kalkıp her zamanki baba yani hatta biraz da labali haliyle kucaklayarak yanaklarından öptü. İçten içe İttihat Terakki'nin askeri üyelerine, özellikle de Cevat Bey gibi Enver Bey'e yakın olanlara kuşkuyla baksa da onlara özel bir yakınlık göstermekten de geri kalmaz, parti içindeki dengeleri her an kollardı. Hoş geldin, nasılsın, nasıl geçti yolculuk? Sağ olun, iyi geçti. Asıl siz nasılsınız? İstanbul'u o mürteci takımına kaptırmışsınız. Talat Bey, Cevat Bey'in omzuna vurdu gülerek. Her şeyde bir hayır vardır Cevat Bey. Yakında hepsi pişman olacak yaptıklarına. Geçen sefer bitiremediğimizi bu sefer bitireceğiz Allah'ın izniyle. O sırada yanlarına gelen bir subaya masasında duran, daha önce yazmış olduğu bir yazıyı verdi. Ben padişaha yazılacak bir telgraf hazırladım ama Mahmut Şevket Paşa bir baksın, istediği gibi düzeltip kendi adıyla Yıldız'a göndersin. Hazırlıklarımızı ordunun yola çıkmak üzere olduğunu padişaha bildirelim. Cevat Bey, Talat Bey'in ciddi olup olmadığını anlayabilmek için dikkatle yüzüne baktı. Ordunun harekete geçeceğini padişaha mı bildiriyorsunuz? Talat Bey, Cevat Bey'in şaşkınlığını anlamamış gibi yaptı. Askerlerin siyasetteki çocuksu beceriksizliklerine, cesareti akıldan üstün tutan katılıklarına alışkındı. Cevat Bey gibi teşkilatın askeri kadroları arasındaki en parlak, en zeki olanlarından biri, yapılan hamlenin önemini sezemiyordu. Yapmak istediğini anlayışlı bir baş öğretmen gibi tane tane anlattı. Padişah ordunun yola çıktığını nasıl olsa öğrenecek. Hatta öğrenmiştir bile. Eğer bunu ona biz haber vermezsek kendisini tahttan indirmek üzere harekete geçtiğimizi düşünecek. O zaman bütün gücünü, parasını, paşalarını, isyancıları desteklemek için açıkça kullanacak. Bu da İstanbul'u geri almamızı tümden engellemese de zorlaştıracak. Halbuki ordunun yola çıktığını bizden öğrenirse hala aramızda anlaşabileceğimize inanacak, kendi tahtını sağlama almak için isyancıları hiç olmazsa açıkça destekleyemeyecek, hükümet tarafsız kalmaya çalışacak. Peki biz onu tahttan indirmeyecek miyiz? Tabii ki indireceğiz ama bunu ona şimdiden söylemek zorunda değiliz. Savaşta düşmanı şaşırtmak, gafil avlamak esas değil mi? Cevat Bey, Talat Bey'in haklı olduğunu anlayıp kendini aptal gibi hissetti ama gene de yaptığından utanmasına rağmen karşı çıktı. Askerlikte düşmana bilgi vermemek de esastır. Talat Bey bu çıkışa aldırmadı. Cevat Bey'in durumu anladığını sezmişti. Bu bilgi düşmanı mahvedecek Cevat Bey. Ben ona öyle bir bilgi veriyorum ki o bilgiyle bütün istikbalini yok edecek. O da aptal değil elbet. Şüphelenecek ama şüphe onu kararsızlaştıracak. O karar verene kadar da biz İstanbul'a gideceğiz. Sonra sözü değiştirdi. Sen ne yapacaksın? Ben de orduyla birlikte İstanbul'a hareket edeceğim. İyi, senin İstanbul'da bulunman iyi olur. Artık biraz siyaseti öğrenmenin zamanı geldi bizim için. Bunun için en iyi yer İstanbul. Talat Bey'in yanından ayrıldıktan sonra Necip Bey'e ben akşamüstü dönerim diyerek merkezden ayrıldı. Yollardaki heyecanlı kalabalıkların arasına katıldı. Bütün Selanik'te bir seferberlik varmış gibi gözüküyordu. Herkes meşrutiyet ilanında olduğu gibi kendini yeniden ortak bir mücadelenin coşkusuna bırakmıştı. Cevat Bey belki de ilk kez kendi mücadelesini destekleyen bu insanlara, her olaydan onlara bir umut çıkarmaya çalışan, bir büyük olayın küçük de olsa kahramanlarından biri olmanın tadını tadan kalabalıklara biraz küçümseyerek, biraz da acıyarak baktı. Hiçbiri gerçeği bilmiyordu, hiçbir zamanda bilemeyecekler, başkalarının onlardan habersiz verdiği kararları kendi özgür iradeleri sanarak yanılacaklar ve bu zavallı yanılgıdan kendilerine küçük sevinç payları ayıracaklardı. Cevat Bey bu son olayda kendisinin de acıdığı bu insanların durumuna düştüğünü hissediyordu. Kendisine söylenmeyen gerçekler bulunduğunu, yapılan her hamlenin çok daha önceden hesaplanmış olduğunu artık tahmin edebiliyordu. O, hadiseler çıkacak diye kaygılanırken, belki de en yakın arkadaşları, büyük bir mücadeleyi paylaştığını düşündüğü dostları içten içe onunla alay ediyorlardı. Sahildeki bir birahaneye oturup kendine bir bira ısmarladı. Böyle bir şey mümkün müydü? Ondan gerçekleri saklamış olabilirler miydi? Bunu niye yapacaklardı? İhanet etmesinden korkmuş olamazlardı. Bundan emindi. Öyleyse neydi? Niye kendini bir sır duvarının ardına hapsedilmiş hissediyordu? Karşı çıkacağını düşünmüş olabilirlerdi ama bunu düşünmeleri içinde bir neden yoktu. Cevat Bey'in kutsal olduğuna inandığı mücadelenin başarısı için her atılımı, her girişimi desteklediğini defalarca görmüşlerdi. Neydi öyleyse herkesin bildiği ve kendisinin bilmediği sır? Niye onu aralarından çıkartıp şu önünde dolaşan, hayattan habersiz kalabalıkların içine atmışlardı? Birasını bitirdikten sonra akşam Necip Bey'le bunu konuşmaya karar verdi. O gün öğleden sonrayı sokaklarda aylak aylak dolaşarak geçirdi. Çok sevdiği, kendini her zaman ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü teşkilatın merkezine gitmek istemiyordu. Bilmediği sokaklarda gezdi. Daha önce girmediği dükkanlara girdi. Tanımadığı kahvehanelerde oturdu. Selanik'in bir başka yüzünü gördü. Sokaklarda dolaşan kadınların gözlerinde, küçük dükkanlardaki esnafın hareketlerinde, zengin iş adamlarının yürüyüşlerinde, şehre damgasını basan Yahudiliğin kendini ele vermeyen binlerce yıllık esrarını hissetti. Şehirde sanki ona yabancılaşmış, hiç tanımadığı bir başka hayatın eline geçmişti. Bu şehri hiç tanımamış olduğunu fark etti. İstanbul'u ele geçirseler de bir gün Selanik'i kaybedeceklerini o gün anladı. Daha sonra Osman'a, "Kendimizi en güvende hissettiğimiz şehri aslında hiç tanımadığımızı gördüm birden," demişti. Eğer kafamızı kaldırıp biraz etrafımıza baksaydık, Selanik'i tanısaydık, o insanları kurtarmak yerine onlarla kaynaşsaydık, belki de imparatorluk böyle batmazdı. O akşamüstü merkeze gidip Necip Bey'i aldı. Eve kadar gitmeye bile dayanamadı. Konuyu yolda açtı. "Siz İstanbul'da bir hareket olduğunu ne zaman haber aldınız?" Necip Bey şöyle bir düşündü. Yanılmıyorsam merkeze ilk haber İsmail Can Bolat Bey'den geldi. Zannımca askerler ayaklandıktan 2 saat sonra falan bizim haberimiz olmuştu. Peki nasıl oluyor da bu kadar çabuk her şey hazırlanabildi? Hangi ordulardan hangi birliklerin alınacağı, yola çıkan askerin nerelerde konaklayıp nerelerde duracağı, nasıl bu kadar çabuk karara bağlandı? Erzak depoları ne zaman böyle bir sefer için dolduruldu? Necip Bey iki elini iki yana açtı. Ne bileyim birader, hiç düşünmedim. Her şey çabucak oldu. Her şey hazır gibiydi. Birden Necip Bey de yolun ortasında duruverdi. Cevat Bey'in neyi sorduğunu ancak anlayabilmişti. Sen ne demek istiyorsun? Bir şey demek istemiyorum. Sadece merak ediyorum. Bizim lagar ordu nasıl oldu da böyle tay gibi silkinip çabuk harekete geçebildi? Bir süre hiç konuşmadan birlikte yürüdüler. Necip Bey yavaş bir sesle konuşmaya başladı. Belki de daha önce İstanbul'dan bir istihbarat gelmiştir. Hazırlık yapmışlardır. Kim yapmıştır? İttihat Terakki Merkezi tabii ki. Sen merkezde değil miydin? Hiç mi haberin olmadı? Merkezdeydim. Tabii bazı söylentiler vardı ama kesin bir malumat yoktu. Peki hazırlıkları kim yaptırdı senden biri habersiz? Necip Bey içini çekti. Enver Bey ile Talat Bey herhalde. Onların haberi vardı belki de. Bir de Mahmut Şevket Paşa'ya çıtlatmış olabilirler. Ben iki gün önce Enver Bey'in yanındaydım. Bana bir şey söylemedi. Cevat Bey, bu işlerde gizlilik esastır. Sen de bilirsin. Biz yıllarca böyle yaşamadık mı? Cevat Bey başını iki yana salladı. Bizden de mi saklı? Bize de mi emniyetleri yok artık? Necip Bey Cevat Bey'i yatıştırmaya çalıştı. Bu emniyet meselesi değil. Elbette emniyetleri vardır. Niye olmasın? Gene hep beraber değil miyiz? Bütün işleri birlikte yapmıyor muyuz? Belki kendilerine gelen malumata emniyetleri yoktu. Yayılmasın, durduk yerde herkes tedirgin olmasın istediler. Ben Enver Bey'e İstanbul'daki askerin rahatsızlığını söylediğimde hiç aldırmadı. Hasan Fehmi'nin öldürüldüğünü öğrendiğinde de aldırmadı. Ne oluyor Necip, bizi kim idare ediyor? Bize emniyet etmiyorlarsa kime emniyet ediyorlar? O gece tatsız geçti. En çok güvendikleri insanların artık kendilerine güvenmediğine, onlardan habersiz işler yaptığına dair kuşku içlerini kemirmeye başlamıştı. Ama ikisi de aslında böyle bir kuşkuyu taşımaya, neredeyse kendilerinin varlık nedeni olan, hayatlarına mana katan mücadelelerinin onlara birer yabancı muamelesi yaptığını kabul etmeye hazır değillerdi. Birbirlerini yatıştırmaya çalışıp mübalağa etmeyelim derken aslında kendilerini yatıştırmaya, içlerinden çıkmayacağını bildikleri kuşkuyu taşıyacak kadar güçlenene dek zaman kazanmaya hazırlanıyorlardı. Huzursuz geçen bir geceden sonra Cevat Bey daha rahatlamış olarak uyandı. En azından sır labirentinin dışında bırakılan, alay konusu olan bir tek kendisi değildi. Birkaç kişinin dışında herkese aynı davranılmıştı. Aklından Enver Bey ile Talat Bey'in davranışlarına mazeretler buldu. Onların en doğru şekilde davrandığına inandırdı kendini. Ama içten içe aslında buna inanmadığını hissediyordu. Kendine karşı dürüst olacak gücü o sırada yoktu. Bile isteye yalanı seçti. O yalanı minnetle kabul etti. Bir önceki akşam konuştuklarından sanki ortaklaşa bir karar almışlar gibi birbirlerine hiç söz etmeden ertesi sabah birlikte teşkilat merkezine gittiler. Kendilerine verilen görevleri büyük bir istekle yerine getirdiler. Askeri hazırlıklar inanılmaz bir hızla tamamlanıyordu. İlk birlikler iki gün sonra trenlerle hareket ettiler. Cevat Bey de ilk trende yerini aldı. Bir savaşa gittiğini, dostun ve düşmanın daha açık belli olduğu bir cephede dövüşeceğini bilmenin sevincini yaşıyordu. Cevat Bey'in içindeki huzursuzluğu ve şüpheyi yalancı mazeretlerden yapılmış bir huzura sarmış olarak yola çıktığı günün akşamında, Mehpare Hanımların konağına Bulgar kılıklı bir adam uğramış ve Mehpare Hanım'a kısa bir tezkere getirmişti. Rukiye Hanım'ın sıhhati iyidir, hiçbir endişeye mahal yoktur. Bütün tezkere bu kadardı. Ne bir selam vardı, ne bir sevgi belirtisi, ne de bir imza. Ama haberin nereden ve kimden geldiği belliydi. Mehpare Hanım çok üzülmesin, çok endişelenmesin isteyen biri, haberin yolların o karışık durumuna, yaşanan karmaşaya rağmen iki gün içinde Selanik'e ulaşmasını sağlamış ama bir selam bile yazmamıştı. Bir satırlık o kısa tezkere geldikten sonra üç ayrı duygu belirmişti Mehpare Hanım'ın içinde. Bunların biri kesinlikle o tezkereyle ilgiliydi ama öbür ikisinin tam ne zaman nasıl oluştuğunu kendisi de bilmiyordu. Birincisi Konstantin'i terk etmeye karar vermişti ancak bunun için acele etmeyeceğini biliyordu. İkincisi çocuklarını gerçekten çok özlediğini, onların bedenlerinin kendi bedenine değmesine, yüzlerine, saçlarına dokunmaya, gözlerine bakmaya ihtiyacı olduğunu hissetmesiydi ve bunun gerçek bir duygu olduğunu kavruyor, insanın gerçek bir duyguyu nasıl tanıyabileceğini de bizzat hissederek anlıyordu. Üçüncüsü ise şeyhin kendisine hala sevdiğine inanmanın memnuniyetiydi. O tezkerede tek bir sevgi sözcüğünün bile yer almaması, bir selamın bile gönderilmemesi Mehpare Hanım'ı sevildiğine inandırmaya yetmişti. Her mektubun, her tezkerenin sonuna yazılanlara benzer bir sevgi sözcüğü görseydi eğer, büyük bir ihtimalle artık unutulduğunu düşünüp üzülürdü. 14. Mihrişah Sultan'ın tek merak ettiği o bunağın yeniden eski gücüne kavuşup kavuşmayacağıydı. Padişahın bir zamanlar kendisini bu şehirden sürmüş olduğunu hiç unutmuyor, ondan sadece o bunak diye söz ediyordu. Yalı komşularının oğlu olan Sadaret Mabeyni'nin katiplerinden Tevfik Bey, her gün Baba Ali'den döndüğünde Mihrişah Sultan onu heyecanla karşılayıp bütün gelişmeleri anlatmasını istiyor, sanki bir savaşı yönetiyormuş gibi değerlendirmeler yapıyor, haberlere göre bazen umutsuzluğa, bazen kızgınlığa, bazen sevince kapılıyordu. Onu görenler şehirdeki isyanın aslında padişahla Mihrişah Sultan arasındaki anlaşmazlıktan çıktığını sanabilirdi. Semt sakinlerini dehşete düşüren büyük davetleri ayaklanma başladığından beri durdurmuş, şehirdeki yabancı büyükelçilerin, sefaret görevlilerinin, Osmanlı aydınlarının katıldığı konserlere, müzik seslerinin ve kahkahaların neredeyse bütün mahalleye yayıldığı danslı balolara ara vermişti. O balolarda derin gözleri, taşkın güzelliği ve sessiz ihtişamıyla çevresindeki herkesi bir sıradanlığın ortak gölgesinin içine hapsediyor, sonra aralarından seçtiklerini kendi ışığıyla parlatıyordu. En güzel kadınlar bile ancak onun bir gülümsemesini yansıttıklarında güzelliklerini gösterebiliyorlar, en zeki erkekler ancak o bir nüktelerini beğendiğinde zeka sahibi olduklarını hissedebiliyorlardı. Bütün insanları, hatta bütün hayatı bir ayna gibi kullanıyor, yalnızca kendini görüp seyrediyor, onun çevresindeki hayat ancak onun görüntüsü vurduğunda can kazanıyordu. Güzelliği kadar muhteşem olan kibri, hiçbir zaman diğer insanların kibri gibi doyurulmak için yalvarmıyor, asla onlar gibi iltifatlarla övünmelerden oluşan zavallı ziyafetlerde karnını doyurmuyor, iltifatlara gülümsemekle yetiniyor, övünmeye asla tenezzül etmiyordu. Onun kibrini doyurabilmek için bütün hayatı onun önüne koymak gerekirdi ve o bunak yeniden güçlenecek gibi olan varlığıyla onun kibrini kırıyordu. Hayatta hiçbir şeyin sınırlandıramayacağına inandığı kibrinin bu örselenmişliğiydi Mihrişah Sultan'ı erkeklerin bir budalalığı olarak gördüğü siyasetle hatta daha da büyük bir budalalık gösterisi olarak nitelediği askerlikle ilgilenmeye iten. Şimdi bütün gelişmeleri öğrenmek istiyor, kabine değişikliklerinden, sadrazamın beyanatlarından, isyancıların hareketlerinden, padişahın tavırlarından, Selanik'teki iddiatçıların hazırlıklarından haberdar olmayı arzu ediyor, en önemsiz ayrıntıyı bile büyük bir dikkatle dinliyordu. Fesinin altından taşan dalgalı kumral saçları, yumuşacık kumral bıyıkları, bazen yorgun bir ihtiyar gibi, bazen muzip bir çocuk gibi bakan gözleri, yüzlerce yıllık bir geçmişe dayanan gösterişsiz soyluluğu, gençliğine rağmen sahip olduğu edebiyat ve müzik bilgisi ve bir çocuğu okşarmış gibi şefkat dolu, usul sesindeki gizli hüznüyle Tevfik Bey her akşam yalının boğaza bakan geniş salonunda Mihrişah Sultan'ın karşısına oturup bütün gelişmeleri tek tek anlatıyordu. Anlatımında şaşırtıcı bir zenginlik vardı. Alaycı bir zekanın günlük hayatın içine sallandırdığı oltalara takılan eğlendirici küçük olaylar ancak devlet kadrolarının içinde yetişen birinin sahip olabileceği önemli bilgiler, ciddi yorumlar, paşalar arasındaki çekişmelerle ve şaşkınlıklarla ilgili gülünç dedikodu larla bezeliydi konuşmaları. Belki de babasının çocukken getirttiği İngiliz mürebbiyelerin etkisiyle Osmanlılarda pek rastlanmayan türden garip bir İngiliz mizahına ve soğukkanlılığa sahipti. En sıkışık durumda bile telaşa kapılmaz, hafif bir tebessümle anlatırdı olanları. Hareket ordusunun yola çıktığını da Mihrişah Sultan'a Tevfik Bey haber vermişti. ''Ne zaman İstanbul'a varırlar?'' diye sormuştum Şah Sultan heyecanla. ''Zannımca bir hafta içinde İstanbul önlerinde görürüz onları. Duyduğuma göre hızla geliyorlarmış.'' ''Sizce İttihatçıların ordusu gelince ne olur?'' ''Biraz daha kan dökülür herhalde sultanım.'' ''Savaş mı çıkar sizce?'' ''İsyancılar da hareket ordusuna karşı hazırlanıyorlarmış. Civardaki bütün birlikleri İstanbul'a topluyorlar. Küçük çapta da olsa bir savaş mukadder gözüküyor.'' ''Peki o bunak ne yapıyor?'' ''Hiçbir şey yapmıyor. Kim galip gelirse onu destekleyecek. Ama isyancıların pek galip gelme ihtimali yok.'' ''Ne diyorsunuz Sevfik Bey, İttihatçılarla mı teşriki mesai edecek bizim bunak?'' ''Padişaha kalsa tahta oturabilmek için onlarla da işbirliği yapar. Ama İttihatçılar onunla işbirliği yapmazlar artık. Devirmek için bu fırsatı kaçırmazlar. İsyancıların kendilerine sunduğu bu hediyeyi boşa çıkarmaları için aptal olmaları gerekir. Gerçi onların çok akıllı olduğunu söyleyen bir kimseye hiç rastlamamış olsam da bu kadar akılsız olduklarını da düşünmüyorum. Peki Tevfik Paşa ne diyor bu işe?'' ''Sadrazam mı sultanım?'' ''Evet, Sadrazam Tevfik Paşa. O ne söyleyeceğine henüz karar vermedi efendim.'' ''Bilirsiniz, Sadrazam hazretlerini karar vermek daima biraz yorar. Onun için ne karar vereceğine önce başkalarının karar vermesini bekler. Zannımca bu seferde kim galip gelirse o karar verecek Sadrazam hazretlerinin ne karar vereceğine.'' O günden sonra Mihrişah Sultan hareket ordusunun ilerleyişini adım adım izledi. Tevfik Bey'in Osman'a söylediği gibi coğrafya malumatı dünyanın yuvarlak olduğunu ve bu yuvarlığın bir yerinde Paris'in, bir yerinde İstanbul'un bulunduğunu bilmekten ibaret olan Sultan, Selanik ile İstanbul arasındaki sadece şehirleri değil, kasabaları bile neredeyse ezberledi. Her akşam heyecanla Tevfik Bey'i bekliyor, hareket ordusunun bir ya da iki kasabayı daha geçmiş olduğunu muzaffer bir general gibi sevinçle öğreniyordu. Yalıda Tevfik Bey'i heyecanla bekleyen sadece Mihrişah Sultan değildi. Bambaşka nedenlerden dolayı Rukiye de her akşam padişahtan hiç hoşlanmayan bu Osmanlı prensinin Baba Ali'den dönüşünü gözlüyordu. Kolayca tahmin edilebileceği gibi bu genç kız Tevfik Bey'e aşık olmak üzereydi. Ama aşık olma sebebi kolayca tahmin edilemeyecek kadar değişikti. Mihrişah Sultan Yalı'ya yerleştikten sonra Tevfik Bey, Hikmet Bey'in de sık sık Yalı'da bulunması nedeniyle Selim Bey ve Ateşli Yazıları'yla tanınan Ahmet Samim Bey ile birlikte ziyarete geliyor, Hikmet Bey'le ve Mihrişah Sultan'la ahbaplık ediyordu. Zamanla Hikmet Bey'in gelmediği günlerde de ziyaret eder olmuştu. Hikayeleriyle hem Sultan Hanım'ı hem de onun Fransız nedimelerini eğlendiriyordu. Rukiye'ye ise fazla ilgi gösterdiği söylenemezdi. Görünürde hiçbir neden olmadığı halde ya Tevfik Bey'in Rukiye karşısındaki dikkati çekecek ilgisizliğinden ya kadınların o olağanüstü sezgilerinden ya da sadece laf olsun diye Mihrişah Sultan bir gün Rukiye'ye ''Bu genç adam sana mı aşık nedir böyle sık sık geliyor?'' demişti. Bazı zamanlar insan ruhunun bütün kapıları, yoldan geçen herkese kabule hazır ucuz bir meyhane gibi hayata açılır, daha önce önemsenmeyen biri ya da bir başka vakit hiç fark edilmeyecek bir cümle, böyle günlerde insan ruhunun kapılarından içeri girip orada kendine önemli bir yer bulur. Kapılar yeniden kapandığında artık orada o insan ve o cümle yerleşir kalır. Belki de böyle bir vakte rastladığından Mihrişah Sultan'ın daha sonra unuttuğu o cümle, Rukiye'nin ruhunda kendine bir yer buldu.